Ayrım 13, Şeffaf, Stephen King, sayfa 109. Hendy'in yanında duran Anderson'ın eski kamyonetiydi. Daha önce Jeep'ti. Anderson o taşıtla New York'tan üniversiteye gelmişti. 13 yıl önce. Jeep o zaman da yeni değildi. Anderson taşıtı 1984'e kadar kullanmıştı. Sonra bir hafta sonu Jeep'in tavanını sökmüşler ve onu garip bir kamyonete dönüştürmüşlerdi. İkisi de sarhoştu. Ve Gardner kullandıkları kaynak makinesi yüzünden havaya uçmamış olmalarını hala bir mucize sayıyordu. Bobby Anderson taşıta bakarak ciddi ciddi, "Jim, sevgili Jim," demişti. "Şuna bak, kendimize bir bombardıman uçağı yaptık." Sonra eğilerek kusmuştu. Gardner onu kucaklayarak verandaya götürmüştü. Peter ayaklarının etrafında endişeyle dönüp durmuştu. Verandaya eriştiği sırada Bobby sızmıştı bile. Onu dikkatle kanepeye yatırmış sonra kendinden geçmişti. Uydurma kamyonet aslında sağlam bir taşıttı ama sonunda nalları dikmişti. Anderson eski Jeep'in tekerleklerini çıkararak onu bahçenin dibine koymuştu. Arabayı parçalarından yararlanmak için bile almayacaklarını iddia ediyordu. Ve o uydurma kamyonet şimdi yeniden dirilmişti ama artık mavi boya ve suni tahta yanları dışında eski taşıta hiç benzemiyordu. Sürücü tarafındaki kapı ve arabanın önünün önemli bir bölümünün yerine yer kazmak ve toprakları taşımak için kullanıldığı anlaşılan acayip bir aletler karışımı almıştı. Gardner Anderson'ın kamyonetini deli bir çocuğun buldozerine benzetti. Önden dev bir tornavidaya benzeyen bir şey uzanıyordu. Motor eski bir traktörden alınmış gibiydi. Bobby bu motoru nereden aldı diye düşündü. Onu buraya kadar nasıl getirebildi? Ah tanrım, ama bütün bunlar çok ilginç olmasına rağmen hepsine ancak çabucak bir göz attı. Sonra Anderson'ın yanına gitti. Kadın ellerini cebine sokmuş Hendy'ye bakıyordu. "Ne düşünüyorsun Jim?" Gardner ne düşündüğünü bilmiyor. Zaten konuşacak halde değildi. Hendek şaşılacak kadar derindi. Derinliğin 11-12 metre olduğunu tahmin etti. Güneş ışınlarının açısı uygun olmasaydı Hendek'in dibini göremeyecekti. Geminin düzgün gövdesiyle Hendek'in yanı arasında 90 santimlik bir açıklık vardı. Maden dümdüzdü. Üzerinde numara, sembol, resim ya da hiyeroglife benzer bir şey yoktu. Maden toprağın derinliklerinde gözden kayboluyordu. Gardner başını salladı, ağzını açtı, sonra kapattı. Hala ne diyeceğini bilmiyordu. Anderson'ın takıldığı, sonra da konserve kutusu sandığı kenar tam burnunun dibindeydi. Kolaylıkla uzanıp onu tutabilirdi. Anderson'ın iki hafta önce yaptığı gibi. Gardner ayakta duruyordu. Bobby o sırada diz çökmek zorunda kalmıştı. Yamaçta neler olduğunu belli belirsiz fark etmişti Gardner. Ağaçlar kesilmiş, kökler çürük dişler gibi çıkarılmıştı. Ama Gardner daha sonra orasıyla pek ilgilenmemişti. Anderson ona yamacın ne kadarını kazdığını açıklasaydı herhalde o zaman daha dikkatle bakacaktı. Yamaç geminin ortaya çıkmasını zorlaştırmıştı. Anderson da o yüzden bu işi kolaylaştırmak için yamacın yarısını ortadan kaldırmıştı. Gardner şaşkın şaşkın uçan daire diye düşündü, sonra da için için ekledi. Ben denize atladım. Bu ölümün neden olduğu bir hayal. Bir iki saniye sonra kendime gelecek ve nefes almaya çalışırken tuzlu suyu içime çektiğimi fark edeceğim, her an olabilir bu. Ama öyle bir şey olmadı. Olacağı da yoktu. Çünkü bütün bunlar gerçekti. Topraktaki de bir uçan daireydi. Ve bu her şeyden kötüydü. Bu bir uzay gemisi, yabancılara ait bir taşıt değildi, bir uçan daireydi. Hava kuvvetleri, kafaları çalışan bilim adamları ve psikologlar böyle şeyler olmadığını kanıtlamışlardı. Kendine saygısı olan hiçbir bilim kurgu yazarı hikayesine böyle bir uçan daireyi katmazdı. Katarsa kendine saygısı olan bir editör hikayeye elini bile sürmezdi. Uçan dairelerin modası geçmişti artık. En eski uydurmacalardan biriydi bu. Uçan dairelerin modası geçmekle kalmamış, artık alay konusu olmuştu. Son zamanlarda uçan dairelere sadece deliler ve fanatikler inanıyorlardı. Bir de o ciddi olmayan gazeteler haftada bir mutlaka bunlarla ilgili bir haber yayınlıyordu. Bir anne ağlayarak 6 yaşındaki kızını uçan daireden inen bir yaratığın hamile bıraktığını açıkladı. Nedense bu hikayelerin kaynağı her zaman Brezilya ve New Hampshire'dı. Ama işte şimdi burada bir uçan daire vardı. Yeryüzünde yüzyıllar dakikalar gibi geçerken o toprağın derinliklerinde beklemişti. Gardiner'ın aklına birdenbire İncil'den bir cümle geldi ve sanki soğuk bir rüzgar çıkmış gibi ürperdi. O günlerde yeryüzünde devler vardı. Anderson'a döndü, bakışlarıyla ona adeta yalvarıyordu. Bu gerçek mi? Sesi bir fısıltıdan farksızdı. Gerçek, ona dokun. Madene vurdu. Yine mauna vurulduğu zaman çıkan gürültüye benzeyen o ses duyuldu. Gardiner uzandı, sonra birdenbire elini geri çekti. Anderson'ın yüzünde bir an öfke belirdi. Bir gölge gibi belirip kayboldu. Sana söyledim ya Jim, o seni ısırmaz. Bu bana istemediğim bir şey yapmayacak değil mi? Kesinlikle. Gardiner düşündü. O sersemliği arasına düşünebildiği kadar. Bir zamanlar içki konusunda da aynı şeye inanmıştı. Ah evet, 1970'lerin başında çok kimsenin uyuşturucular hakkında aynı sözleri söylediklerini duymuştu. Ve onların çoğu kokain yüzünden kendilerini kliniklerde bulmuşlardı. İçinden söyle Bobby dedi. Kendinden geçinceye kadar çalışmak istediğin mi gerçekten? Zafiyet gelmiş gibi gözükecek kadar zayıflamak. Galiba benim bütün bilmek istediğim şu. Sen kendi kendini mi zorladın yoksa onlar mı? Neden Peter konusunda yalan söyledin? Niçin bu ormanda artık kuşlar ötmüyor? Anderson sabırla haydi dedi. Seninle konuşmamız ve bazı önemli kararlar vermemiz gerekiyor. Yarı yolda her şeyin içki şişesinden fırlayan bir hayal olduğunu söylemeni istemiyorum. Bu lafın hiç de hoş değil. İnsanları söylemek zorunda oldukları lafların çoğu öyledir. Daha önce de alkol krizi geçirdim, bunu sen de biliyorsun, ben de. Gardiner için için ama eskiden Bobby bundan hiç söz etmezdi diye söylendi. Hiç olmazsa bu biçimde. Ona dokunursan var olduğuna inanırsın. Bütün söyleyeceğim bu kadar. Bu senin için çok önemliymiş gibi konuşuyorsun. Anderson sabırsızca ağırlığını bir ayağından diğerine verdi. Gardiner pekala dedi. Pekala Bobby. Uzanıp geminin kenarını tuttu. İlk gün Anderson'ın da yaptığı gibi. Kadının suratında yoğun bir heyecan ifadesinin belirmiş olduğunun farkındaydı. Hem de nasıl? Anderson'ın yüzünde bir havai fişeğinin patlamasını bekleyen insanlara özgü o ifade vardı. Hemen hemen aynı anda birkaç şey birden oldu. Önce avucunda bir titreşim hissetti. İnsan yüksek voltajlı telleri taşıyan bir direğe dokunduğu zaman olduğu gibi. Bir an eli uyuştu sanki. Titreşim inanılmayacak bir hızla yayılıyormuş gibiydi. Sonra bu duygu kayboldu. Aynı anda Gardiner'ın kafasının içine müzik doldu. Ama sesler o kadar yüksekti ki müzikten çok bir çığlığa benziyordu. Bir gece önce duyduğu bunun yanında bir fısıltı gibi kalıyordu. Sanki iyice açılmış bir stereo'nun hoparlörünün içine düşmüştü. Gündüzlerden hiç hoşlanmıyorum kesinlikle. 9'dan 5'e kadar çalışmak beni istediğim yere götürmüyor. Gardiner bağırmak için ağzını açtığı sırada müzik birdenbire kesildi. Bu şarkıyı anımsıyordu. O ilkokuldayken moda olan bir parçaydı. Daha sonra saatine bakarak duyduğu bu dizeleri söyleyecekti. Ve hızlı titreşimin 1-2 saniye kulaklarını tırmalayan müziğin ise ancak 12 saniye sürdüğünü anlayacaktı. Ve bunu burun kanaması izlemişti. Ancak kulakları tırmalayan sözleri yanlıştı. Ses beynini patlatacak gibiydi. Şarkıyı kulaklarıyla duymamış, müzik alnındaki o kahrolasıca o çelik parçasından yükselmişti. Anderson'ın sendeleyerek gerilediğini fark etti. Bir şeyi kovmak istiyormuş gibi ellerini kaldırmıştı. Yüzündeki heyecanın yerini korku, şaşkınlık ve acı almıştı. Gardiner sonra baş ağrısının geçmiş olduğunu fark etti. Tümüyle de geçmişti hem de. Ama burnu kanıyordu. Öyle böyle kanamak değildi. Kanlar etrafa fışkırıyordu. Şunu al tanrım, iyi misin Jim? Birazdan kendime gelirim. Gardner'ın sesi Anderson'ın uzattığı mendili burnuna bastırdığı için boğuk çıkıyordu. Mendili katladı, sonra burun köküne bastırdı. Başını kaldırınca ağzına kanın yağlı tadı yayılmaya başladı. Burnumun bundan daha kötü biçimde kanadığı oldu. Bu doğruydu ama uzun zamandan beri böyle bir şey olmamıştı. Hendekten 10 adım kadar uzaklaşarak kesilmiş bir ağaç kütüğünün üzerine oturdular. Anderson endişeyle ona bakıyordu. ''Tanrım, Jim, böyle bir şey olabileceğinden haberim yoktu. Bana inanıyorsun değil mi?'' Gardner ''Evet'' dedi. Anderson'ın neyi beklediğini bilmiyordu. Ama böyle bir şeyi beklemediği kesindi. ''Müziği duydun mu?'' Anderson ''Tam anlamıyla duymadım'' diye cevap verdi. ''Senin kafandan aldım. Az kalsın bayılıyordum.'' ''Öyle mi?'' ''Evet.'' Anderson titrek bir sesle güldü. ''Etrafımda çok kişi olduğu zaman bir düğmeyi kapatıyorum sanki. Ondan sonra kafalarının içini görmüyorum.'' ''Bunu yapabiliyor musun?'' Gardner mendili burnundan çekti. Kan içinde kalmıştı mendil. Sıkarsa yere kanlar akacaktı. Kandan oluşan küçük bir dere gibi. Ama neyse, artık kanama hafiflemeye başlıyordu. Mendili yere atarak gömleğinin eteğinden bir parça yırttı. Anderson evet dedi. Tam anlamıyla değil. Düşünceleri tümüyle kesemiyorum ama sanki düğmeyi çeviriyor ve onları hafifletiyorum. O zaman o düşünceler kafamın derinliklerinde birer fısıltı halini alıyorlar. İnanılacak gibi değil. ''Böyle olması gerekti.'' Kadının sesi sertti. ''Bunu başaramasaydım bu kahrolasıca evden hiç çıkamazdım. Cumartesi günü Augusta'daydım. Neler olacağını anlamak için kafamı açık tuttum.'' ''Ve neler olacağını anladın.'' ''Evet, anladım. Kafamın içinde kasırga koptu sanki. İşin en korkulacak yanı kafamı dış etkilere karşı kapayabilmenin zorluğuydu.'' ''O engeli nasıl oluşturuyorsun?'' Anderson başını salladı. ''Bunu anlatamam. Kulaklarını oynatmayı başaran bir adam bunu nasıl açıklayamazsa bu durum da öyle.'' Hafifçe öksürerek bir an ayakkabılarına baktı. Yürüyüş ayakkabıları çamur içindeydi. Sanki son 1-2 hafta boyunca onları ayağından pek çıkarmamış gibi. Anderson gülümsedi. Gülümseyişinde utanç, acı ve neşe vardı. Bir an tümüyle eski Bobby halini aldı. Gardner'la kimse arkadaş kalmak istemediği zaman ona dostluk gösteren Bobby. Onunla üniversitede ilk karşılaştıkları zaman bu gülümsemeyi fark etmişti Gardner. Ona karşı bir an müthiş bir sevgi duydu. Allah kahretsin diye düşündü. Çok kötü günler geçirmiş. Ama karşımdaki Bobby işte, bu kesin. Anderson çoğu zaman engeli hiç kaldırmıyorum diyor. Yoksa insan kendini başkalarının pencerelerinden içeriye bakıyormuş gibi hissediyor. Sana postacı Paulson'un bir kadınla ilişkisi olduğunu söyledim. Hatırlıyorsun değil mi? Gardner başını salladı. Bu benim bilmek istediğim bir şey değildi ki. Bir zavallı kleptomanyaksa, bir diğeri gizli gizli içiyorsa bütün bunlardan bana ne? Burnun nasıl? Kanama durdu. Gardner kanlı gömlek parçasını Anderson'ın mendilinin yanına bıraktı. Onun için engeli hiçbir zaman indirmiyorsun demek. Evet, sebep ne olursa olsun engeli indirmiyorum. Ahlak kuralları ya da dürüstlük yüzünden ya da çıldırmamak için senin yanındayken engeli indirdim. Çünkü çabaladığım zaman bile düşüncelerini okuyamadım. Bunu birkaç kez denedim gerçekten. Bana kızarsan sana hak veririm ama bunun nedeni sadece meraktı. Çünkü başka hiç kimsenin kafası seninki gibi bomboş değil. Hiç kimsenin mi? Hiç kimsenin. Bunun bir nedeni olmalı. Ender bulunur kan grubundan olmak gibi bir şey. Hatta belki de neden bu. Çok üzgünüm. Kan grubum 0. Anderson gülerek ayağa kalktı. Eve dönebilecek durumda mısın Jim? Az kalsın deminki olaya kafamdaki plaka neden oldu Bobby diyecekti. Ama sonra nedense bunu söylemekten vazgeçti. Kafatasımdaki çelik plaka beynimin içini görmemi engelliyor. Bunu nereden anladığımı bilmiyorum ama böyle olduğu kesin. Sonra evet iyiyim diye mırıldandı. Bana gereken bir fincan kahve. Ama içinden bir ses hayır içki diye düzeltti. Sana kahve yaparım, haydi gel. Anderson'ın bir yanı Gardner'a karşı her zaman hissettiği o dostluk ve sevgiyi duyuyordu. Öbür bir yanı ise sanki soğuk bir tavırla yana çekilmiş duruyor ve her şeyi dikkatle izliyordu. Zaten bu yanı artık Bobby Anderson olmaktan çıkmıştı. Bu yanı Gardner'ı tartıyor, kendi kendine sorular soruyordu. Ve ilk soru şuydu: ben, yani onlar, Gardner'ın yanımda olmasını gerçekten istiyor muyum? Anderson, yani onlar, önce artık her sorunun çözümleneceğini sanmıştı. Gardner kazıya katılacaktı ve Anderson da bu birinci bölümü tek başına yapmaktan kurtulacaktı. Gardner bir tek bakımdan haklıydı. Bobby her şeyi yalnız başına yapmaya çalışırken ölümün eşiğine gelmişti. Ama Gardner Anderson'ın umduğu gibi hiç değişmemişti. Sadece burnu Bobby'yi sarsacak biçimde kanamaya başlamıştı. Burnu hep böyle kanarsa Jim gemiye bir daha elini sürmez, ona dokunmaz, girmezdi. Ama buna gerek olmayabilir, ne de olsa Peter da gemiye girmedi, ona yaklaşmayı bile istemedi. Ama gözü ve gençleşmeye başlaması. Ancak bu aynı şey değil. Gardner bir insan, yaşlı bir av köpeği değil. Ve şunu da kabul et Bobby, müzik ve o burun kanaması dışında Jim'de hiçbir değişiklik olmadı. Hemen olmadı. Bunun nedeni kafatasındaki çelik plaka mı? Belki, ama öyle bir şey neden etkilesin? Bobby'nin o buz gibi yanı bu sorunun cevabını bilmiyordu. Sadece böyle bir ihtimal olduğunu anlıyordu. Gemiden müthiş, adeta canlı bir güç yayılıyordu. Onunla gelmiş olan yaratıklar ölmüşlerdi. Bu konuda Gardner'a yalan söylemediğinden emindi. Ama geminin kendisi canlıydı sanki. O maden derisinden etrafa korkunç bir enerji yayılıyordu. Toprağı kazdıkça bu şemsiye biçimi enerjinin etki alanının da gitgide genişlediğini anlıyordu. Jim de o enerjiyi hissetmişti ama ondan sonra ne olmuştu? O enerji değişikliğe uğramıştı. Değişmiş, sonra kısa ve şiddetli bir radyo yayınına dönüşmüştü. Anderson kendi kendine şimdi ne yapacağım diye sordu. Bunu bilmiyordu ama önemli olmadığının da farkındaydı. Onlar bana ne yapacağımı söylerler, zamanı gelince söylerler. O arada Jim'i göz hapsine almalıyım, bu gerekli. Kafasından geçenleri okuyabilseydim, kahretsin, düşüncelerini okuyabilseydim her şey kolaylaşırdı. Ve buz gibi bir ses, onu sarhoş et dedi. O zaman düşüncelerini okuyabilirsin hem de rahatlıkla. Ormana traktörle gelmişlerdi ama araç uçmamış, her zamanki gibi yerde ilerlemişti. Ama motoru artık eskisi gibi gümbür demiyor, çok sessizce çalışıyordu. Ürkütücü bir şeydi bu. Ormandan çıkarak bahçenin kenarından sarsıla sarsıla ilerlediler. Sonra Anderson traktörü her zamanki yerine park etti. Gardner yine bulutlanmaya başlayan gökyüzüne baktı. Onu sundurmaya sokman daha iyi olur Bobby. Anderson kısaca ona burada bir şey olmaz diyerek anahtarı cebine attı, eve doğru yürümeye başladı. Gardner sundurmaya baktı, onun peşinden yürümeye başladı, sonra arkaya bir göz attı. Sundurmanın kapısına çok büyük bir kilit takılmıştı, bu da yeniydi. Evde pek çok yenilik olduğu anlaşılıyordu. Gardner kadına sundurmada ne var diye sormak istedi. Pille çalışan bir zaman makinesi mi? Yeni ve geliştirilmiş model Bobby orada ne saklıyor? Eve girdiği sırada Anderson buzdolabını karıştırıyordu. Sonra elinde iki teneke birayla doğruldu. Kahve konusunda ciddi miydin yoksa bira içer misin? Gardner bir gazoza ne dersin diye sordu. Bence uçan dairelere gazoz daha yakışır, ben böyle düşünüyorum. Biraz da deli gibi güldü. Tamam, Bobby biraları dolaba koyarak iki gazoz alırken ansızın durakladı. O işi yaptım değil mi? Efendim? Seni oraya götürüp gösterdim gemiyi, öyle değil mi? Gardner tanrım diye düşündü, tanrım. Anderson orada elinde şişelerle duruyordu, sanki birdenbire bunamıştı. Derisi buz gibi olan Gardner, evet dedi, öyle.
İyi,
Anderson rahatladı. Ben de öyle düşünüyordum. Bobby, iyi misin?
Anderson tabii iyiyim dedi.
Sonra da pek önemsiz bir şeyden söz ediyormuş gibi kayıtsızca ekledi.
Ama evden çıktıktan sonra bu ana kadar olanları pek hatırlayamıyorum. Aslında bu da önemli değil sanırım. İşte gazozun Jim. Seninle diğer dünyadaki canlıların şerefine içelim mi? Ne dersin?
13. Ayrımın sonu. Sayfa 117.